Merhabalar, ben Nili Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, mimar ve müzisyen, bulutsuzluk özleminin kurucusu, solisti ve şarkılarını yazan kişi Nejat Yavaşoğulları. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Doğrusu telefonla konuşuyoruz. Pandemi gündemi bitmiyor. Ama yine de hoş geldiniz diyorum. Çok keyifliyim sizi böyle bu podcast'te misafir ettiğim için. Çok güzel de bir konuşma olacağından eminim. Şimdi başlangıçta biraz İstanbulluluktan başlayalım istiyorum. Hala doğduğunuz evde yaşıyor musunuz? Ben birkaç sene önce bir belgeselde görmüştüm. Anadolu Hisarı. Bana çok güzel ve ilginç gelmişti.
Evet, aynen o şekilde devam ediyor. Hani ben doğduğum evde, annemin evlenip oturduğu ev, o tabii ki şimdi yaşamıyor. Restorasyonu yapıldı, eski bir ahşap evdi. O evde hala yaşantımı sürdürüyorum. Hala benim çocuklukta işte mahallede top oynadığım, misket oynadığım arkadaşlar yine mahalledeler. Kimisi bakkal, kimisi memurdu, emekli oldu diyelim ama yani doğduğum yerden ayrılmadım. Tabii çok terk edip gidip hani seyahatlerimiz falan oluyor ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz yer burası oluyor.
Herkese nasip olacak bir şans değil sanki, değil mi? Yani güzel
ya
bir şey.
Biraz da şundan dolayı oldu diye düşünüyorum. Bir kere hem kentin içinde hem de sanki kentin içinde değil, birazcık kırsalında, kırsal demeyeyim ama hani biraz da işte bir Boğaz Köyü Anadolu Hisarı. Yapılaşma olamıyor. Daha çok müstakil evlerden, herkesin kendi evinde oturduğu bir yer. Öyle olunca da hani evde çocukluğumuzdan beri gürültü de yaptık. Şimdi büyüdük, yine gürültü yapıyoruz. Hani komşudan tak tak tak tak vuran yok. Yani eve dönerken diyelim ki yorucu bir günün ardından kentte geçmiş, yine de bir Anadolu Hisarı'na gelirken hani böyle bir dere kenarından ağaçlar maaşlar, yani güzel bir yere geliniyor. Yani tam bir metropol değil, metropolden azıcık kopuk bir yer. O belki benim hani buradan kopmamama neden olan bu olmuştur. Hani bu, yoksa bu yaşantıyı kolay kolay başka yerde yapamam. Mesela ne bileyim ben de Zekeriya köylerde oturuyorlar, Acar kentlerde oturuyorlar, Uzkumru köylerde oturuyorlar. Yani oralar kentin bayağı dışında ve yani bir de aynı sınıfa mensup insanların olduğu yer. Yani mesela benim burada hoşuma giden şeylerden biri de şu, yani benim çocukluk arkadaşım balıkçı mesela. Ondan sonra diyelim ki zar zor geçiniyor veya işte ilkokuldan bir arkadaşım tek başına, bir hani bir hanım olabilir bu. Ne yapıyorsun işte Ayşegül diyorum. İyiyim, sen ne yapıyorsun diyor falan. Bunlar da sürüyor. Bir de her çeşit adam görüyorum dışarıya çıktığım zaman. Her gelir grubundan olan insanlar.
Tabii.
Her meslek grubundan olan insanlar. Bu da aslında hayatın ta kendisi. Ben mesela Behruz Çinici vardı, şu anda hani vefat etmiş ama önemli bir mimardı. Onun da, ben de onun bir röportajında okumuştum. O da Salacak'ta oturuyormuş. Diyorlar ki hocam diyorlar, sizin hani bu kadar projelere imza attınız, siteler yapıldı, villalar yapıldı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Niye burada Salacak'ta mahalle arasında oturuyorsunuz? Adam da diyor ki demiş ki yani röportajında, ya ben bu mahalledeki bakkala selamiye tıraş oluyorum. Tıraş olurken sohbet ediyorum. Eve giderken orada manavdan abi bak şey yeni geldi işte almayacak mısın diyor falan. Böyle gidiyorum ya, halk var burada, bu çok güzel bir şey diyor. Yani işte beni bağlayan şeyler belki bunlar olmuştur. Bir de benim denize tutkum, ondan sonra müziğe tutkum. Buradan ayrılmamama neden olmuştur. Tabii ki zaman zaman okul hayatı sırasında başka işlerde, hani evden uzak İstanbul'un başka yerinde falan kaldığımız dönemler oldu ama yani sonuçta ben Hisar'da oturuyorum yani.
Peki nasıl bir aile içinde büyüdünüz? Ağırlıklı balıkçılar var galiba. Denize de yakınım dediniz zaten.
Evet evet. Şimdi bizim ailemiz zaten tamamen balıkçı. Yani ben mesela benim babam balıkçı. Dedem de balıkçı. Başka akrabalarımız var. Onlar da balıkçı. Yani bu Anadolu Hisarı'nı zaten dere olduğu için motorlarını bağlama imkanı var diye Anadolu Hisarı'na yerleşmişler vaktiyle. Ondan sonra şey yani işte ticaretle uğraşırlar. Hani balıkçı derken hani oltayla gidip de iki tane balık tutan tipler değil. O gırgır dediğimiz hani büyük evet. sistemleri var. Uzak denizlere de gidiyorlar geliyorlar falan. Yani o 1940'lı yıllarda dedemler falan çok İstanbul'un ünlü balıkçıları yani bunlar. Diyelim ki ben de 5-6 yaşındayken yani 7-8 yaşındayken şunları hatırlıyorum. Yazın bizim ağlar tamir edilirdi kıştaki balıkçılığa hazırlanmak için. Ve bayağı bir uğraş gerektiriyordu. Bu ağlar yırtılıyordu kışın evet. uğraşlarda. Mesela 20 kişi falan geliyordu şeyden Kumkapı'dan. Rum kadınlar geliyordu. Meremet dedikleri bir şey vardı. Meremet. Yani ağların tamir onu herkes bilmez. Ağları böyle iple yırtık kısımlarını dokuyorlar. Eksilmiş kısımlarını ekliyorlar. Yani biz onların arasında oynardık. Yani böylece de mesela neyi görüyorduk? İşte Rum kadınları görüyorduk. Onlara annemlerle arkadaş oluyorlardı. Rumca duyuyorduk. İstanbul'da böyle bir şey falan deyip de bizi hayrete düşürmüyordu. Öyleydi İstanbul yani. Biz mesela tayfalar gelirdi kışa doğru girerken Eylül ayında. Tayfalar da Karadeniz'den gelirdi. Yani bir 20-25 kişi gelirdi böyle. Ve onlara karavana pişerdi. Mesela o kadar bir kuru fasulye yaparlardı. Bizim evde yapılandan çok daha güzel, mis gibi kokuyor falan. Tahta kaşıkla hani biz de heves ederdik diğer benim yeğenlerimden falan. O yemek isterdik falan. Sonra mesela hani madem daldık gidelim.
Gidelim.
Mesela motorlar çekilir. Yazın bakımdan geçerdi. Yani motorun altına midyeleri falan kazınıp zehirli dedikleri boya var. Yani o boya güya şey yapmıyor. İçinde sülyen yani kurşun oksitler falan var. Yosun tutmasını, istiridye tutmasını engelliyor. O da motorun hızını kesiyor giderken. Yani bizim o çekek yerlerine giderdik işte oralarda ne bileyim ben böyle vinçler, aletler, taktuk, sesler, çalışmalar güneşin altında falan. Ben gitmek isterdim devamlı yani bana eğlenceli gelirdi. Annem babam beni götürmek istemezdi. Başına bir şey gelir alışmasın böyle şeylere diyen. Ve işte yani böyle bir ailede de benim hani karada kalıp okumamı falan çok önem veriyorlardı yani. Bir de yani çok cin gibi de bir öğrenciydim yani ayıptır söylemesi ilkokulda. Ondan sonra tahmin ediyorlardı bu başarır yani okuyabilir diye. Denizde hep bir özgürlük duygusu ve bir hafif serserilik falan filan gibi bir şey ya böyle.
Evet.
Ondan sonra hani bir saati belli olmadan çalışma, gece belli değil, gündüz belli değil. Ona bir kapılırsa hoşuna gider baştan sonra ne bileyim ben hani istediği gibi olmaz, parasız kalır, bir şey olur, başına bir şey gelir falan diye. Yani aslında da balıkçılık öyle bir şeydi. Yani biz diyelim ki bir yıl çok iyi giderdi her şey, zeytincilik gibi yani. Ertesi yıl pek bir şey olmazdı, o kadar masraf var falan. Diyelim ki şey yaparlar, ne kar ne ziyan kazanır falan filan. Sonuçta da işte hani ben böyle üniversite yıllarına geldiğimde zaten o işleri artık yapamaz oldular. Niye yapamaz oldular? İşte balık olmadı, mazota zam geldi, o oldu, bu oldu ve gırgır işini bıraktılar, başka işlerle uğraştılar. Ben de zaten artık şeyi karada devam ettirebilirim. Neyse işte sonuçta benim hani çocukluğum bu Anadolu Hisarı'nda geçti. Burada şöyle çocukların açısından çok güzel bir yer. Yani şöyle ki biz yürüyerek gidiyoruz, denize giriyoruz, yüzüyoruz. Öğlen oluyor, yine yürüyerek eve geliyoruz, yemek yiyoruz. Akşamüstü gidiyoruz, çayır var, top oynuyoruz. İşte harfçilik oynuyoruz yaz mevsimi geçince. Aşağı mahalle var, yukarı mahalle var. Derken futbol takımları, mahalle takımları kuruyoruz 6 kişilik. Pazardan beyaz fanila alıyoruz. Bir boş yerde ben evden kazanı getiriyorum. Öbürü bir şey yapıyor. Victoria boya alıyoruz. Onları boyuyoruz. Üstüne ben diktiriyorum, eve geliyorum, anneme diktiriyorum, arma yapıyoruz falan filan. Kendimize bir isim buluyoruz. Başka mahallede başka çocuklar da aynı şeyleri yapıyor. Sonra ortak yerimiz olan Küçük Suçayırı'nda işte o mahalle maçları yapıyoruz. Büyükler bile gelip bizi seyrediyor. Sirk gibi bir şeymiş yani, ben şimdi düşünüyorum.
Değil mi?
Her mevsimin başka bir oyunu vardı. Uçurtma zamanı herkes uçurtma yapıyordu. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Misket zamanı gelir, misket oynardık sokaklarda. Uçurtma zamanı gelir, uçurtma uçururduk. Yüzme zamanı yüzerdik. Top oynardık. Yani bunlar çok güzel şeylermiş. Bugün şimdi yani zengin çocuğu bile yapamıyor. Öyle diyeyim yani. Zengin çocuğu nerede yapacak? Bir de biz hani bunu bir balıkçının oğlu, profesörün oğlu, kapıcının oğlu hep beraber oynuyoruz yani.
Yani
biri kaleye geçiyor. Evet. Zengin çocuğunun topu var. Onu da bekliyoruz ki gelsin işte maç açacağız. Güzel bir topu var onun diyelim. Meşin top. Ondan sonra. Yani böyle de bir şey var. Bu da güzel bir şey işte diye düşünüyorum.
Tabii tabii. Sonra, şahane.
Evet. Hani madem başladık anlatmaya.
Ben o kadar keyifli dinliyorum ki ya. Çok güzel bir İstanbul dinliyorum
evet, ben
yani.
Ben de masal gibi anlatıyorum.
Kardeşiniz şimdi, var mı bu arada? Onu sormak istedim. Merak ettim.
Benim bir tane ablam var. O da yani bizim şimdi ev iki bölüm. O da öbür bölümde oturuyor.
Aa, o çok güzel.
Evet. Yani o da işte evde köpekler var, bilmem neler var. Bazen o bakıyor falan. Dayanışma oluyor yani, öyle de iyi oluyor.
Çok
mesela
güzel.
Şimdi Göksu Deresi var burada. Eskiden böyle bu kadar bina falan yoktu. Boşluk ve yeşillik vardı. Çayır, dere vardı. Ressamlar geliyordu buraya.
Ya tabii.
Manzara resmi yapan. Bir sürü ressam geliyordu. Biz de mesela ressamın yanına da gidiyorduk 5-6 tane çocuk. O da diyordu ki bize, yani belki Allah bilir meşhur bir ressam yani. Çocuklar gidin evden kağıt kalem getirin, size de resim yaptırtayım ben falan diyordu. Biz gidip kağıt kalem alıyorduk, işte boya alıyorduk. Ressamın yanına biz de oturuyorduk. Onunla beraber resim yapıyorduk. Buradaki bir çocuğun yüzme bilip bilmediğinin ispatı dereden karşıdan karşıya yüzerek geçebilmekti. Bir de kürek kulübü var. Biz evin karşısında ilkokul var. İlkokuldan baktığımız zaman kürek kulübünü görüyoruz. Anadolu Hisarı çok güçlü bir kürek takımı. Şimdi yani birçok nedenden o kadar uğraşamıyorlar. Çünkü yol geçti, kulüpleri arkada kaldı. Yani amatör kulüplere hiç kıymetini bilmediler. Yani son 10 yıllarca. Dümenciler ufak olur, hafif olur. Ben dedim dümenci olacağım dedim. Tamam gel dediler. 13 yaşındaydım. Ta Ankara'ya gittik şeye. İşte Eymir Gölü'ne, Mogan Gölü'ne yarışlara gittik. Türkiye birincisi olduk falan filan. Öyle maceralarım da var 12-13 yaşında. Sonra şimdi çocukluktan hani birazcık detaylı şimdi, anlatalım dedik.
Evet, evet evet, çok güzel bir İstanbul dinliyorum. O kadar hoşuma gitti ki demin dediğim gibi. Peki sizin o mimarlığa geçiş ya da özeniş durumunuzda o kürek takımında oluyor aslında değil
evet,
mi?
Evet evet evet, bak biliyorsunuz tamam. Şimdi ben böyle hani cevval falan tip olarak dolaşıyorum ortalıkta. Sonra bakkallar hoşuma gidiyordu benim. Neden gidiyordu? Tartıyorlar ya işte 250 gram peynir tartıyor adam. Ondan sonra yarım kilo pirinç tartıyor. İşte o gramları koyuyor falan. Ben de adama gittim tek başıma, dedim ki Ali amca dedim, ben senin yanında çırak olabilir miyim? Tamam gel dedi bana. Annem falan da diyor ki evdekiler, Allah kahretmesin nereden çıktı bu şimdi diyorlar falan. Ben dedim çırak oldum falan. Mesela işte hem oyun oynar gibi bakkal çıraklığı yaptım ben. Çok hoşuma gidiyordu. Oradan müziğe ufak ufak geçiyorum.
Tamam.
Şimdi bakkalın bir de oğlu var. Ben 13 yaşındaysam o 17 yaşında. Bana böyle oğlum Nejat, hala olmaz oğlum, kızlara şöyle bakacaksın bilmem ne şu bu falan böyle şeyler kesiyor. Bir kızdan da hoşlanıyor. Ben de onu biliyorum. Ondan sonra o davul çalıyormuş, bateri. bak bataryaya böyle vuracaksın diyor bana. Biz o zaman sanayileri vardı. Sanayinin kontrol plak kutusu vardı. İyi ses çıkartıyor. Biz bakkalın önüne oturuyoruz. Bir tabureye o, bir tabureye ben. Ondan sonra işte parmağımla vuruyorsun, diyor ki bana bu diyor şey tempo diyor. Rock tempo, bak bu twist tempo, tat tat tat tat tat diye böyle şeyler yapıyor. Ben de yapıyorum falan. Beraber biz bundan çalıyoruz. O çocuk Erkan, Erkan abi dediğim. Bana yani bir tempo dersi vermiş demek ki vaktiyle orada.
Hmm.
Yani oyun gibi der şey işte vapura in bin. O yaşlarda 12-13 yaşında. Bu hani bedava denize girmek hikayesinden gazeteci Nazım Altman var.
Evet.
Ondan sonra o da çok şeye meraklı, işte yüzmeye falan filan. Bazen hani böyle Instagram'da görüyorum, ondan birbirimizden şakalaşıyoruz. Bedava denize nasıl girilir falan konulu şeylerimiz oluyor. Yani insanların artık denize girmek için yok 100 lira ver, bilmem şezlong parası ver, onu ver, bunu ver. Yani bu bana çok ters geliyor. Yani diyelim ki bugün nereye gidersen git, bir yerden denize girmen lazım temiz olması şartıyla. Ama yok öyle bir, öyle bir yer Türkiye'de neredeyse kalmadı. Neyse işte ben dümenciyim kürek kulübünde. O sırada benim bir akrabam var. O da 20 yaşında falan. Mehmet. Bir gün çizimlerini getirdi. Mimarlıkta okuyor.
Evet.
Hayran kaldım yani. O kadar böyle güzel çizilmiş ki. Ödev, tasarı, geometri ödevleri falan. İşte bir perspektif veya bir bina resmi falan. İşte anlatıyor. Bugün sınava girdik diyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ben de bunlara dümen tutuyorum. Oradan bir mim koydum. İkincisi Profesör Doğan Kuban da annemin teyzesinin kızımla evliydi.
Ha, güzel.
Benim dedem Muhittin Reis, Doğan Kuban da Kadir Reis'in damadı. Ondan sonra fakat bizim ailede rastlanmayacak bir tipti. Daha böyle entelektüel. Bizi akşam gidiyoruz onların evine. Bize film makinesinden film oynatıyor evde. Charlie Chaplin falan filan. Çok farklı bir adamdı. Ondan sonra her şeyi bir örnek gibiydi. Sonra o işte onun mimar olduğunu söylüyor ve İTÜ'de de hocalığa başlamıştı. Ondan sonra bu beni etkiledi. İkinci şey mimarlıkla olan ilişkim öyle oldu. Mimarlık nerede var falan diye araştırınca da Güzel Sanatlar Akademisi'nde olduğunu öğrendim. Bu sırada da diyelim Haydarpaşa Lisesi'nde okuyorum.
Evet.
Lisede de hepimiz fen sınıfındayız. Bütün sınıf bizim şey yani İTÜ'ye gireceğiz, ODTÜ'ye gireceğiz. Bunu düşünürdü. Ya ben de derdim ki içimden ya İTÜ'ye, ODTÜ'ye gireceğiz de derdim. Ya bütün o şeylerle mi uğraşacağım ben devamlı böyle. Yani içimden de şey gelmiyor. Tamamen kendimi teslim etmek gelmiyor şeye, mühendisliğe. Ama mesela hukukçu ol deseler onu da istemiyorum. Resme yeteneğim var. Güzel Sanatlar Akademisi deyince işte öğrenciler falan birazcık renkli menkli, daha böyle farklı bir özgür bir hava var okulda. Ben dedim akademiye gireceğim dedim. Sınavlarımı kazandım ve Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümüne girdim ben. Ama müzik benim ilkokulda mandolinle başlamıştı. Yani bakkal çırağı makkal çırağı diyorum, bir yandan mandolin de çalıyorum yani.
Aa, şahane.
Tabii. Yani çünkü yani işte kışın okulda ders gitmişim. Sonra fakat yani çabuk ilerledim. Demek ki yetenek varmış işte hakikaten. Ortaokulda tekrar aklıma geldi ya. Mandolin çalıyordum ben ne güzel. Bir de gitar artık o zaman da gitarlarda böyle moda olmaya başladı. Gruplar var falan Türkiye'de de. Hayallerimi benim gitar süslemeye başladı. Dayımla beraber de aynı odada kalırdık biz. Benim iki tane dayım vardı. Biri balıkçı oldu. Öbürü de o balıkçı olmasın, o okuyor falan dediler. O da İş Bankası'nda memur oldu yani sonuçta okuyup da. O müziğe meraklıydı. Resme de meraklıydı o. Yani onunla biz aynı odada kalıp Sezen Cumhur Önal var ya,
evet,
onu
evet.
Dinlerdik. Gece yatardık, radyo açık olurdu. Sezen Cumhur Önal dinlerdik. Ondan sonra işte ben orada dinlediğim müzikler yani Beatles dinlemiştim. O vokaller, şunlar, bunlar falan. Benim çok hoşuma gitti ya dedim. Müzik dediğim bu. Yani dayım Türkçe tangolar falan söylüyordu. Hatta Fehmi Ege de bir ara gitmiş gelmiş hep anlatılırdı. Hani öyle tango mango değil öyle romantik yumuşak şeyler. Daha böyle daha gençlere yönelik işte adam çığlık atıyor şarkıda bilmem ne gitarlar cayır cayır. Çok fena etkiledi beni. Etkileyince ben hani aynanın karşısına geçip mandolini işte gitar çalarmış gibi çalmaya. Mandolinde de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Rolling Stones, Beatles falan gibi Led Zeppelin gibi olalım istiyorum. Bir sandalımız vardı bizim. Yine dayımın sandalı. 15 gün tatilde büyük bir palamut akını oldu İstanbul'da. Biz de çıktık yani 15-16 yaşındayız. Hani motorunu çalıştırıyoruz, binden yem alıyoruz, oltalarımız var falan çıkıyoruz. Çıktık valla öyle balık tuttuk ki ben gitar parasını falan çıkarttım.
Ya ne güzel.
Yani benim gitar çalmamda tuttuğum balıkların parası var. Ben gittim bir gitar aldım kendime sonra. Ondan sonra da beni bütün kötü alışkanlıklardan, sokaklarda dolaşmaktan falan epey kurtardı diyebilirim. Yani benim bütün uğraş şeyim oldu. Hani bulmaca çözer gibi. Onun içine daldıkça işte hangi akor nasıl basılıyor işte yedili nasıl oluyor laminör yedili nasıl oluyor altılı nasıl oluyor oradan oraya bilmem falan böyle bütün şarkılar başkalarının şarkılarını etüt akor çıkartma falan gibi faaliyetlerim lisede had safhaya ulaştı ve tesadüfler oluyor tabii ki bir araya geliyorsun gruplar kuruluyor işte bir gruba girdim 17 yaşındaydım mesela 17 yaşındayken bir yerde gidip de çalman 18 yaşını doldurmadığın için yasak ama işte arka kapıdan girerek çalıyordum bir yandan. İşte Kanlıca Altılısı diye bir grubu aldılar beni. Kanlıca'da bir grup vardı. Onun basçısı askere gidince oraya girdim. Ondan sonra bir yarışmaya girdik arkadaşlarla. Onda da işte ikinci olduk. Fitaş sinemasında yarışmalar oluyordu o zaman. Derken sonra bir başka grubumuz daha oldu. Ama ben hani kendi bestelerim olsun istiyordum. O grupta bana diyordu ki ya senin bestelerinle ne olacak canım Allah Allah. Biz önce şunları çalmamız lazım. Ben de onlara diyordum ki ya hani seviyemiz neyse o şekilde bir ürün ortaya koyarız. Sonra geliştikçe gelişmiş ürünler ortaya koyarız. Müzikte de bir de protest yani bütün dünyada da vardı zaten. O beni de etkiliyordu. Yani birazcık hani benim yazdığım sözler şunlar bunlar bir tavırlıydı böyle. O da onların hoşuna mı gitmiyordu ne oluyordu bilmiyorum. Yani neyse o gruplar öyle şey olmadı.
67-68'lerden bahsediyoruz değil mi? Tam da böyle evet, şey bir dönem.
Gezmiş tutuklanmış tabii. Bilmem ne şu bu falan.
Bu arada İngilizce biliyor musunuz?
Tabii ki lisede öğrendim ama İngilizcem her zaman iyiydi. Biliyoruz tabii yani. Ne sonuçta güzel. Adamın ne dediğini o sözlerde evet. Falan hep irdeliyoruz onları. Sonuçta hani ben üniversiteyi de bitirdim. Üniversiteyi bitirdiğim zaman da yani iyi bir mimar olduğumu herkes söyler. Bu sefer şey çelişkisinde kaldı. Ya ben yani ne yapacağım şimdi? Mimarlık mı yapacağım yoksa müzik yapsam düğün salonlarında mı çalacağız? Yani benim yaptığım besteleri toplum kabul eder mi etmez mi falan bunlar var. Askerde de zor ama ikisini birden yürüteyim dedim. Ve öyle oldu yani sonuç olarak da.
Çok da güzel olmuş yani. Şimdi evet. ben sizin bir röportajınızı okurken gördüm. Sizin arkadaşlarınız size genellikle diyorlarmış ki belki de bu sayede sen istediğini yapabildin müzikte. Yani grup olarak ya da işte sen diyorlardır belki ya da grup olarak siz diyorlardır. Protest bir tavır gösterebildiniz, istediğinizi yaptınız. Çünkü başka işleriniz de var. Bu iyi bir şey gibi görünmeyebilir ama zor bir şeydir eminim. Yani bir yerden evet, para kazanıp yani diğerinde
tabii ki
uğraşmak.
Onun bir getirdiği umursamazlık evet. Oluyor yani maddi açıdan yani itlemiyorsun. Diyelim ki sen hayatını zaten bir şekilde kazanıyorsun. Yani sonuçta şu anda da hani böyle birazcık idealist tipte müzik yapan insanlar başka yaptığı şeylerle kendi müziklerini dengeliyorlar. Yani adam gitarla olmayacak şeyleri yapmaya çalışıyor. Buyurun size 50 bin lira verelim konser yapın diyen yok ki. Bazı gitarcı tanıdıklarım oluyor yeni jenerasyondan. Ondan sonra mükemmel gitar çalıyor. Fakat aynı zamanda bilgisayar mühendisi yani bir yerde de çalışıyor. Cemal Süreyya mesela şair. Hı hı. Cemal Süreyya memurluk yapıyor yani aynı zamanda. Çünkü o şiirden kazandığıyla belki son zamanlarda geçinebilirdi. Yani bu hep var. Böyle olduğu için tabii ki istediğini yapıyorsun. Yani diyorsun ki işte kütürdet beni rutubet. Tutar mı tutmaz mı veya uçtu uçtu. Annem diyeceğim yani. Annem derdi ki oğlum doğru dürüst bir şarkı yapsana. Bunlar ne biçim şarkı Allah'ını seversen falan. Ama işte öyle oluyor. Nesil çatışması oluyor. O bunlar ne biçim şarkı dedikleri şeyler. Sonra o başka yeni gelenlerin hoşuna gidiyor. O şarkılar yapıldığı için onları dinleyen diyelim ki çocuklar, gençler, onların anneleri belki onlara diyor ki bunlar ne biçim şarkı falan. Ama onlar büyüdükleri zaman yine bugünkü müziklerde hiç iş yok ya falan diyorlar. Böyle gelişip gidiyor hayat. Yalnız şöyle bir şey var. Yani bugünkü müziklerde hiç iş yok derken aklıma şu da geldi. Tabii dünya değişti. Dünya o 60'lı 70'li yıllarda daha idealist bir dünyaymış anladığım kadarıyla. Ülkemizin de daha birbirine yakın hissettiği yıllar yani zenginiyle, fakiriyle, bilmem nesiyle. Dünya da öyle. Savaşın zorluğunu bilen insanların o savaşı yaşadıktan sonra yetişen bir gençlik dönemi olduğu için barışın ki kıymeti çok değerli olarak görülüyor. İşte o hippie hareketleri falan filan. Ve müziğe de yansıyor bu. O dönem çıkan gruplar hani aradan neredeyse 40 yıl falan geçmiş ya da 40-45 yıl. İşte Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull. Bunlar hala dinleniyor yani.
Tabii.
O sonra 80'lerde, 90'larda fena değildi. Ama günümüzde yani şimdi 2010'lardan sonra hani doğru dürüst bir hani bir müzik dinlediğin zaman böyle bir seni alıp bir yerden alıp bir şeye götürecek, sana yeni bir ufuk açacak, başka türlü düşünmeni sağlayacak. Ondan sonra bir müzikal bir şeye hayran bıraktıracak falan böyle şeyler kalmadı. Yani ben bana demiş olsalardı ki işte o benim lisede okuduğum dönemde işte 2020 yılında müzik nasıl olacak? Hani bugünkü gibi bir müzik hayal etmiyordum yani. Daha insanı şaşırtan şeyler olur diye düşünüyordum. İnsanı etkileyen bir müzik ben bulamıyorum. Yani bugün Türk pop müziği dedikleri şey bir arabayla bir yere giderken radyo karıştırsan hepsi birbirinden aynı yani. Arada bir tane güzel şarkı çıkıyor. Hepsi konuları aynı. Ondan sonra yalnız şöyle de bir şey diyorum. Mesela şimdi diyelim ki kadın bir şarkıcı bir şarkı söylüyor. Fakat şarkıda ben katılmasam da uslubu var. Çünkü uslup aşağılayıcı, posta koyucu falan filan. İşte sen beni terk ettin de aşkımı aldattın falan. Yani böyle bir şey. Böyle bir romantizm demeyeyim ama başka duygular yok. Yani bizim hani şairlerimizin şiirlerine baksan bir şeyler var falan. Ne bileyim filmlere baksan insanın böyle içini burkan bir nokta vardır. Şudur budur hani o blues duygusu veya o gülerken ağlamak, ağlarken gülmek falan, boğazının yudumlanması falan böyle bir duygu yok artık yani.
Duygu kaldıran yani bir, böyle.
Evet İnsan. Yani bir müzik buluyor birisi öbürü de söz yazıyor. İşte en çok kullanılan kelime aşk, aşkımı gidiyor. Oh olsun sana bilmem ne. Ama diyorum ki ya hiç değilse de şey bir şey var yani kadın kendini özgür hissediyor. Adama posta bir yandan kadın cinayetleri oluyor. Anadolu'da hani adamı mahvederler tutucu bölgelerde. Bu tarafta kadın şarkıda öyle özgür ki anlatamam sana. Ondan sonra hani bu hiç değilse belki kadın özgürlüğü bakış açısında farkında olmadan bir fayda yaratıyordur diyorum. Bu kadar kendine güvenli şarkı söylemesi. Kadın şarkıcılarımızın.
Peki yeni nesil bir de böyle enteresan isimli gruplar var. Böyle evet. Daha rock grupları işte daha evet, alternatif evet. Gibi onları dinliyor musunuz?
Dinliyorum. Yani bizim mesela diyelim ki bizim bulutsuzluk özleminin peşinden biz hani biliyorsunuz o tartışmalar hep olurdu.
Evet.
Yani,
evet.
Yani çok uzun sürer bütün onlara girsek ama yani işte Türkçe rock olur mu falan. Halbuki biz mesela diyelim ki Cem Karaca'larla falan büyüdük. Ondan sonra Cem Karaca bal gibi Türkçe rap yaptı. Moğollar hayranıydım ben. Sina Koloğlu'ydu öyleydi mesela. Ondan sonra onlar bunu yaptılar. Erol Büyükburç Moğol ve Cem Karaca'dan da önce yapmış. Erkin Koray öyle. Yani Türkiye'de var aslında, yani irdelemeden sorulan sorular. Her dilin bir kendi müziği vardır. Her dilde her çeşit müzik yapılır. Yeter ki prosesini ve o dili iyi kullanabilmek diye cevap veriyordum. Yani bugün de düşünüyorum doğru cevap aslında. Ama onların demek istediği şey şuydu aslında. Onun da farkındayım. Yani diyelim bizim bulutsuzluktan önce işte Barış Manço Belçika'da okumuş olmasına rağmen kuyu başına vardım Zeynep'in bekler diye Nazogel'in ayağına takar hal hal diyordu. Dağlar dağlar yol ver geçem diyordu. Yani bütün bunlar yaşamadığı şeyleri yazıyordu. Halbuki rap müzik daha şey endüstrileşmiş veya endüstrileşmese bile kentleşmiş, endüstrileşmeye başlamış toplumlardan çıkan bir müzik. Yani ne zaman çıktı? 1950'lerde Amerika ile birlikte diyelim ki İngiltere'de başladı. Oradan dünyaya yayıldı. İşçi sınıfı çocukları daha çok ilgi gösteriyordu. Yani ben de şunu düşünüyordum. Yani benim işte hayatımı anlattım. Ben de böyle birisiyim. Halkım içindeyim. Kız arkadaşımı PTT'nin önünde Taksim'de bekliyorum. Ondan sonra işte vapurlara biniyorum, iniyorum. Evinde gitarım var mı? Sis oldu bugün, vapur gelmedi. Hadi gidelim gitar çalalım diyorum. Yani daha kentsel şeyler. Ama bana da hani bu şeyi Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın albümü de hepimiz için cesaret verici bir şeydi yani sonuç olarak. Çünkü o orada mesela Şık Latife'den bahsediyordu. Olmalı mı olmamalı mı diyordu. Eskiden sözler, yani bir söz yazalım işte bir kafiye olarak birbirini tutsun mutsun falan gibi şeylerken bu sefer yani daha gerçek yerine oturmaya başladı. Ve rock müzik de birazcık günün modern yaşantının müziği olduğu için benim sözlerim ve müzik tavrım da bunu ortaya koyduğu için o zaman diyorlardı ki yani gidip de Barış Manço'ya sormuyorlar Türkçe rock olur mu diye. Bana gelip soruyorlardı işte Türkçe rock olur mu? Ben de olur diyordum. Sonra bütün bunlar aşıldı. İşte bizim peşimizden Mor Ötesi, Duman, Teoman gibi gruplar geldi. Onların da peşinden bu uzun isimli gruplar geldi. Hani sizin şimdi söylediğiniz işte tabii. Yüz yüzeyken konuşuruz. Son Feci Bisiklet. Büyük Ev Abluka'da.
Tabii.
Çok onları da beğeniyorum. Ve takip ediyorum. Yani Büyük Ev Abluka'da grubuyla organik ilişkim de var. Yani konserlerine gittim. Ondan sonra Baltu'yla aram çok iyi. Rastlaştığımız zaman birbirimize iltifatlar ediyoruz. Biz bir konserden sonra plak imzalıyorduk. Kuyruktakilerden birinin kafamı bir kaldırdım baktım. Bartu karşımda, yani Avrupa yakasındaki o çocuğu oynayan Büyük Ev Abluka'da grubunun solisti, gitaristi. Bartu dedim sen niye kuyruğa girdin ki? Yok dedi, girdim dedi işte. Yani aradan çıkmak istemedim dedi. Yani mesela o bulutsuzluk özleminin hayranıymış yani sonuç olarak. Kökleri bırakmadan müzik yapmaya devam ediyoruz şu anda. Yani bunu niye söylüyorum? Yani bizim şarkımızda mesela değil, bir tane gitar solo var. Ve o gitar solo iddialı bir gitar solodur veya esprili müzik işte vokalleriyle şu suyla bu suyla. Bu yeni grupları biraz daha yani çok değerli ve başarılı bulmakla birlikte o tip şeylerden uzaklar. Ama yani dünyaya baktığımız zaman dünya da böyle. Yine öyle gitar soloların falan dönemi geçti ama dünya müzik tarihi de bazı efsane soloları hala konuşur yani işte Hotel California'nın solosu, Pink Floyd'un işte Comfortably Numb'ın solosu, bunlar bilinir işte Something'de Beatles'ta George Harrison'ın attığı solo falan filan. Yani biz birazcık da hala oralarda devam ediyoruz. Tabii ki modern ögelerde ister istemez geçiyor müziklerimize. Ama yeni üç gruptan bahsettim. Tabii ki başkaları da vardır. Adamlar diye de bir grup var.
Tabii çok onu, güzel şeyler var. Var. Evet.
Ben müziğin daha beni biraz daha şaşırtacak noktalara doğru gitmesini beklerdim. O olmadı. Yani diyelim ki bu bazılarının dışında çoğunun ritimler çok basit. Bulutsuzluk özleminde işte poliritim vardır, o vardır, bu vardır, zor şeyler vardır. Yani dünyala rekabet duygusu vardır devamlı. Bu bahsettiğim gruplar aynı zamanda alternatif ama. O yüzden belki benim hoşuma gidiyor. Ulusal bası bu çocuklara da ilgi göstermiyorlar aslında. Yani diyelim ki o pop müziği gösteriyorlar Demet Akalın'a, ona benzer şarkıcılara. Ama böyle daha farklı, daha gerçek, hayatın içinden gelen sözleri yazan, bir arayış içinde olan bu gruplara bulutsuzluk özlemine zamanında yeterince gösterilmediği gibi bugün de yeterince gösterilmiyor. Yani işte tabii gençliğin belli kesiminin hoşlarına gidiyor Nilay.
Şimdi siz anlatırken düşünüyorum bir taraftan da, kendi kafamda tartıyorum da, sizin çok bildiğiniz konular hiçbir şey demek bana düşmez ama bir taraftan da diyorum ki sizin döneminizde siz ne kadar alternatif gibi görülseniz de bir şekilde konserler, mesela biraz hayal kahvesi falan bahsederiz sonra, ama yani evet, konserlerinizde şimdi ben sizinle ilgili bir şeylere bakarken geriye dönük izlemeler yaptım. Yani konser izlemeleri yaptım, işte senfonik konser, evet, şunlar bunlar. Tüylerim diken diken olarak böyle dinledim ve şey dedim, ya birlikte şarkı söylemek ne kadar güzel bir his. Yani sizin şarkılarınızda öyle bir şey var. Hep birlikte söyleyelim, duygulanalım ve herkes de bir anlam ifade ediyor. Hani çok bildiğimiz şarkılar var ya, yani sizi tanımasalar o şarkılardan birini mutlaka bilir insanlar. Yani bu,
evet,
bu çok
enteresan.
Evet, öyle
oluyor zaten. Yani bizi bilmiyor ama şarkıyı biliyor. Ya, güzel bir şey tabii o. Yani ben hep şunu söyledim ta ilk baştan beri. Hiçbir zaman samimi duygular taşımayan bir şarkı yapmak istemem. Yapmayacağım da. Yani insanların kalbine giden yolun oluşmasını isterim falan gibi laflar ediyordum. Yani hakikaten de hayatın gerçeklerinden çıkan şarkılar olduğu zaman o gerçek karşılığını kitlelerde de buluyor. Yani diyelim ki bir ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. 95 yılında çıkmış, 25 sene geçmiş aradan. Hala bugün işte herkes tarafından paylaşılan bir şarkı. Mesela ben onu şimdi bu Bosna olayları oluyordu. Mostar Köprüsü'ne bomba atıp çökertmişlerdik. Yani ben bir mimar olarak hani görmemiştim ama köprüye uzaktan hayrandım. 16. yüzyılda yapılmış bir Türk mimar tarafından Osmanlılar döneminde. O yıkıldı. Sonra Serebrenica'da günlerce orası kuşatma altında kaldı ve en sonunda barış gücü oradan çekildi. Serebrenica'ya girdiler. Hiç haber alınamadı. Ondan sonra 10 bin kişinin öldüğü falan ortaya çıktı. Bütün bunların etkisiyle ağzımdan şu cümle dökülmüştü. Yolda gidiyordum. Arabayı kenara çekip not aldım. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Bugün canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor olabilir falan filan nokta nokta. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun diye. Yani öyle bir ortaya çıkmış olan bir şarkı. İşte 25 yılda geçse, belki bir 25 yıl daha da geçse yine dinlenecek. Ya ben aslında bunun da bilincindeydim. Yani biz kayıtları yaparken mesela şöyle düşünüyordum. Bob Dylan'ın Blowing in the Wind şarkısı var. Tek gitarla ve bir mızıkayla işte How many times must the man walk down diye falan başlayan bir şarkı. Arada armonikayla bir şeyler yapıyor. Yani o hiçbir bilmem ne stüdyosunda saati bilmem kaç milyon dolarla falan filan bir şey değil o. Bir mikrofon, bir gitar, bir adam, bir de mızıka çalmış söylemiş, bitiyor orada. Ve onu o anda iyi yapman lazım yani. Ben de hani kayıtları yaparken ne olursa olsun bunu en iyi şekliyle yapmamız lazım. Çünkü kalacak diye hissediyor ve biliyordum diyeyim. Yani belki bütün bunlar bana hani mimarlık eğitiminin verdiği bir kültür birikiminden de kaynaklanıyor olabilir. Güzel Sanatlar Okulu'nda okumak demek sanat tartışmaları, diğer sanat kollarından arkadaşlarımız zaten böyle bir bunları tartışıyoruz hep. sanatla uğraşıyoruz. Bilinmeyeni çözmek, bilinmeyen bir şeyi ortaya koymak, özgün bir şey yapmak falan. Onun için hani mesela orada da diyelim ki bir genç bir çocuk orada öğrenciyken yaptığı resmini, hani birazcık idealizm bile olsa, o öğrencilik döneminde falanca ressamın yaptığı öğrencilik dönemi resmi de kıymetlidir. Hmm. Onun bilincindeyiz yani. Hmm. Benim de çömez dönemimde yaptığım beste de önemlidir. Ben de bunun bilincindeyim. Albüm kapakları gelişigüzel olmalıdır.
Evet. Ben bunun hep da sanatçılarla çalışmışsınız,
evet,
zaten.
Evet, yani mesela bizim Bulutsuzluk Özlemi'nin albüm kapakları da öyledir yani.
Evet, Bedri Baykam'dan Bülent Erkmen'e
özen göstermişimdir. Hepsi yani çoğunlukla Güzel Sanatlar Akademisi kökenli, işte falan Bedri Baykam da var, Uçtu Uçtu albümünün kapağını yapan. Bütün bunların bir sanat ürünü ortaya koyduğumuzun ve bunun kalıcı olmasını düşünerek bunu yaptığımızı bilincinde idim ben ve ona göre bütün her şey gelişti. Mesela yani bizim diyelim ki Bülent Erkmen yapmıştı bize birkaç tane kapak, yani uluslararası alanda tanınan çok değerli bir grafikçimiz. O bize yani hatır için oluyor bir de bunlar, yani öyle bir profesyonelce falan değil. Yaparken bir de logo yapıyor. Bak Nejat diyor, size bir logo yaptım diyor. Hani benim hediyem olsun diyor. Yani mesela diyelim ki başka logosu olan pek bir grup da yok yani. Sonradan oldu tabii ki bazı grupların da.
Sizde bir de koruma duygusu var herhalde diye düşünüyorum. Hep bu anlattığınız şeyler, mimarlıkta yaptığınız iş, restorasyon yapıyorsunuz değil mi? Bir koruma hissi, hani eskiye değer verme ve onu bugüne sağlam getirme, evet, hissi de var diye düşündüm şimdi sesi konuşurken.
Tabii ki.
Bu arada müzikal gidişi biraz ben özetleyeyim, arada da konuşalım bunu. Siz 1975 yılında ilk önce Reha Bey ile buluşuyorsunuz. O zamanlar insanların isimleri var sadece. Reha ve Nejat mesela, değil mi? Çok enteresan, evet, evet, bir dönem. Herkes isimleriyle biliniyor. Tek bir Nülüfer var.
İşte ben hani 16-17 yaşında, evet, gitar çalıyorum diyorum ya.
Evet, evet.
Benden 5 yaş kadar büyük olan bir çocuk var, adı Reha. O benden daha iyi gitar çalıyor ve daha güzel şarkı söylüyor. Bob Dylan'lar söylüyor falan filan. Ben ondan tanıştım. Sonra o da beni yetenekli bulduğu için o Kanlıca altılısında gitar çalıyordu. Onların basçısı askere gidince benim girmem için arkadaşlarına söyledi ve ben onlara basçı olarak girdim. Yani sahne hayatım öyle başladı.
Evet.
Sonra bir şey yaptık. Eurovision yarışmasına şarkı gönderdik TRT'ye. Unutmuşuz bunu. Aradan 3 ay geçtikten sonra bir sabah bir telefon geldi. Biz finale kalmışız diye. Eurovision yarışmasına girdik. Caniko isimli şarkıyla. Sonra yani o sayede de ben hani o erken zamanlarda diyelim ki müzik piyasasında işte Atilla Özdemiroğlu, Şanar Yurdatapan, Timur Selçuk, Yeni Türkü'den Selim Atakan, onlarla falan hep böyle. Ay, o zamanlar Füsun Önal'lar, şunlar bunlar, onlarla ta o zamanlardan tanışmış oldum. Ondan sonra.
Ay ne güzel.
Hep o ilişkiler devam etti yani.
Evet, 1984'te de Sina Koloğlu'yla bir araya geliyorsunuz ve Bulutsuzluk Özlemi ve isminin hikayesi de çok güzelmiş ya. Mümtaz, evet, Soysal'ın yani, bir yazısından değil mi?
Evet, yani Bulutsuzluk Özlemi bilenler biliyor zaten de.
Tabii.
Ferhan Şensoy da benim Mimar Sinan Güzel Sanatlar'dan mimarlık bölümünden arkadaşım. Özkan ve Fuat ayrıldılar, Ankara'ya gittiler. Şahları da vururlara Ferhan beni aradı. Ben de Derya isimli bir arkadaşla Şahları da vururlarda sahnede müzik yaptık. Ama benim böyle tiyatro müziği çalışmam oldu birkaç tane. Bunlardan bir tanesi de Dostlar Tiyatrosu'nda. Yani öyle bir şeyim, öyle bir tiyatro müzik hikayem de var. Sonra
ay ben nasıl üzüldüm Nejat Bey bu arada. Biletimi aldım 14 Mart
orta
gecesine.
Orta oyuncular değil mi?
Tabii orta oyuncularla Ferhan Şensoy böyle yeniden Şahları da vururlar. Evet, evet. Sahnede olacak
ya,
sizler
inşallah
varsınız.
Yine yapacağız bakalım ama bu pandemi işi bırakmıyor bir türlü.
Biz 40. Yani yıl yani çok acayip bir şey.
Evet. Yani o kadar olmuş mu ve vay anasını.
Tabii.
Bunlar yani faydası oldu. yani sahne tecrübesine. Hı-hı. Çok değerli insanlar zaten yani sonuçta Genco Erkal olsun, Serhan Şensoy olsun. Hı-hı. Ya öyle bir tiyatroculuk hayatı da oldu. Ondan sonra bana bir gazeteci arkadaş dedi ki, Zeynep Avcı isimli. Bilsat'ta konserler var Neşat. Kendi şarkılarını çalan kişiler çıkıyor. Sen orada bir konser verir misin dedi. Ben de Sina Koloğlu'nu buldum. Hı-hı. Onlar tanışıyorduk onunla. Sina ile beraber biz oturduk onların evde. Piyanonun başında şarkıları çıkarttık falan. Sonra dedik bunu biraz zenginleştirmek lazım. Bir arkadaşımız vardı Murat Özbey diye. O da perküsyon çalmak için yanımıza geldi. Ya benim bir de basçı arkadaşım vardı. O da gelsin mi dedi. Gelsin dedik. Biz bir anda 4 kişi olup bir davul bir bas. Ben akustik gitar bir de akustik piyano. Gittik Bilsat'ta çıktık konser verdik. Bilsat'ta yaptığımız konserin adı Bulutsuzluk Özlemi'ydi.
Evet. Çok da
o
güzelmiş.
Şarkılardan evet. Birinin adıydı.
Deniz Gezmiş
ve arkadaşlarının işte idam edilmesi dolayısıyla yazılan bu sona doğru onları götüren şey onların bulutsuzluk özlemleriydi. Yani daha güzel bir dünya düşleri onları bu kötü sona doğru sürükledi. Yazık oldu gibisinden. Ondan sonra hani ben de bundan etkilenmişim o yıllarda, o yaşlarda. Bulutsuzluk özlemi sardıysa beni tele vurup çağırmayı kesmem mi lazım? Bulutsuzluk özlemi sardıysa beni kanat takıp deniz gibi uçmam mı lazım? Yok yok olamaz hayır falan gibi bir şeydi.
Ya çok
sonuçta grubun adı oldu.
Peki bir şey soracağım. Mümtaz evet. Bey'le sonradan hiç karşılaştınız mı? Konuştunuz mu bu meseleyi?
Tabii. Mümtaz Bey şey dedi yani teşekkür ederim benim bir makalemin ismini Bulutsuzluk Özlemi yapıp ismen yaşamasına neden olmanızdan dolayı ben de size teşekkür ederim. Esas biz size teşekkür ederiz diyorum ben falan. Öyle şeyde televizyonda canlı yayında tanıştık.
Çok güzelmiş. Bir de şey hoşuma gitti. Ben belki o zamanlarını bildiğim için Picatura yani o zamanlar dediğim işte Türkiye'nin evet. ilk alışveriş merkezi Ataköy Galeria'da ve Picatura diye bir dükkan var. Yani benim için hayal
aslında
dükkandı.
Picatura o Galeria'dan önce Bakırköy Çarşı'da.
Evet, evet, evet.
Ve o Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok'un Pencere Önü Çiçeği diye albümlerini çıkartıyor.
Aynen.
Biz Taksim Sanat Evi'nde çalarken bize herkes şey diyor ya biz albüm yapın, kaset çıkartın falan. Hı-hı. Biz gittik YHB diye Halis Bütünleyli'nin teşvik edici stüdyosuna bir veya iki gün içerisinde o Bulutsuzluk Özlemi isimli albümü doldurduk. Çünkü Sina bir burs buldu, bir yıl Paris'e gidecekti. O gazetecilik mezunu Gazi Üniversitesi. Biz de alelacele girdik stüdyoya çaldık. O gitti ben gerisini tamamladım. O ilk albüm öyle Bulutsuzluk Özlemi ismi altında hızlı bir şekilde çıktı yani.
Ne kadar güzel ya.
Evet o şimdi biz onun kaydını yaptık. İşte ben çıkaracak şirket arıyorum. Kimse çıkartmak istemiyor. Yani başka müziklere alışkınlar. Bir de o zaman arabeskin en koyu dönemiydi yani. İbrahim Tatlıses'ler şunlar bunlar. Bu Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok'un Pencere Önü Çiçeği'ni çıkartmış Bakırköy'de Picatura diye bir yer var dediler. Zaten hani ben de onu görüyordum zaten kasetin üstünde. Ben gittim oraya işte Mustafa Kaynatçı. Şimdi onun oğlu Sinan Kaynatçı da
Pinhani
grubunun solisti.
Evet.
Ondan sonra gittim. Mustafa dedi ki ya peki çıkartayım dedi. İşte yani zaten bir para beklentimiz yok. O yok bu yok. Hı hı. Oradan Picatura'dan çıkarttık albümü. Ya yani yavaş yavaş işler gelişti işte. Yani bizim asıl kitlesel olarak tanınmamız burada İnsan Hakları Derneği Açık Hava'da konser yapacaktı. İnsan Hakları hemen şimdi mi neydi adı?
Evet, Cem Karaca'ların sonra, falan oldu değil mi?
Evet, evet. Mozaik grubu var elemanları. Yeni Türkü var, Derya var, İlhan İrem var, Deniz Türkali var. O konserde de biz Acil Demokrasi'yi çaldık.
Evet.
Yani Acil Demokrasi, Cezaevinde Bayram Görüşmesi, Şili Özgürlük. Bir de bir şey daha çaldık onu hatırlamadım da yani bildiğim bir şey.
Ay çok sevindim. Ve... Bir şey hatırlamayın ya. Şahane sayıyorsunuz. Nasıl bir hafıza diyorum Neşat Bey'e.
Öyle mi?
Vallahi hayranlıkla dinliyorum hiç kesmeden.
Ya hep bunlar yaşadığımız şeyler falan yani sonuçta.
Ya olsun canım, herkes yaşadığını.
Bazı isimler falan unutuluyor bu arada. Acil Demokrasi şarkısını kalabalık tekrar istedi ve bütün herkes tekrar sahneye döndük. Hep birlikte Acil Demokrasi ile final yaparak gece kapandı. Ondan sonra yani grup ertesi gün manşetlerdeydi bütün basında. Mesela diyordum ki kapanında. Ya diyordum bak grup aranıyor, albümünü arıyorlar. Açık hava gecesine çıktık, bu şarkımız bak Acil Demokrasi dedik işte, uçtu uçtu. Bunlar çok popüler falan. Adam yine çıkartmadı yani, bizim albümlerimizi çıkartmadılar. Sonra Adam Müzik geldi, çıkarttı. Tabii ki o albüm büyük kitlelere bizi yaydı. Orada elektronikleşmiştik. Yani şimdi uçtu uçtu albümü de Türk rock müziğinin bu anketler yapılıyor, seçim yapılıyor. İlk onuna her zaman giriyor.
Ama ne hit şarkı çıkarmış yani, düşünüyorum evet, da. Evet. Yani sözlerimi geri alamam oradan. Acil Demokrasi oradan değil
Acil
mi? Yanlış söylemiyorum.
Uçtu uçtu oradan.
Tepedeki Çimenlik.
Tepedeki Çimenlik, Şili Özgürlük. Özgürlük.
Hiroşima
ne
var.
Ne bileyim ben, Hiroşima falan filan.
Beynim zonkluyor, evet. Uçtu uçtu.
Beynim zonkluyor.
Tabii ya. Tabii. Yani çok acayip bir albüm yani.
Evet.
Merhum Fikret Kızılok demiş ki Nejat çok bağırıyor ama çok güzel bağırıyor. Bu doğru mu?
Demiş olabilir. O bizi o şeyde Bodrum'da o Mavi'de çalarken oraya gelip dinliyordu. Yani güzel sohbetlerimiz oluyordu. O daha yumuşak söyleyen bir şarkıcı. Ben biraz hani böyle daha John Lennon ekolüne bağlı olduğum için, oradan daha çok etkilenmiş olduğum için ben biraz yırtarak söylemek istiyorum. Öyle bilerek yani. Daha epik olduğunu düşünüyorum. O da Nejat iyi var, iyi işte iyi varıyor diyor, öyle diyordu. Bana yumuşak söyle falan diyordu o.
Ya şimdi birkaç şeyi çok merak ediyorum. Mesela öyle bir şeyler anlattınız ki, tiyatro, işte koşturmacalar, mimarlık yapıyorsunuz. Daha sonra işte yaş ilerledikçe bir aileniz oluyor, bir kızınız var bildiğim, Deniz. Evet. Yani bütün bu koşturmaca, konserler, şimdi diyorum acayip bir performans var. Bu nasıl oluyor da oluyor? Yani çok kollu, çok yönlü olmayı anlıyorum. Bir taraftan da şarkılar yazıyorsunuz. İşte daha 2020 yılında da, single, yani ben tekli denilmesini çok sevmiyorum ama yani single deyince, evet. Ya da tekli deyince nasıl anlaşılıyorsa.
Tekli biraz itici bir laf gibi, evet. Geliyor. Belki zamanla alışırız.
Evet, zamanla alışırız. Yeni bir şarkı da çıkardınız arada. Bir de sizin çok uzun zamandır istediğinizi biliyorum. Şeyh Bedrettin'le ilgili bir şey yaptığınızı,
evet,
biliyorum.
Evet, o da bitti.
Hah, o da bittiyse ben hep eski röportajlarınızda falan okurum onu. Hep merak ederdim.
Evet,
o da bitti.
Evet.
Yani şimdi bu nasıl oluyor da olunuyor? Yani nasıl olunurun sizinle ilgili en çok merak ettiğim şeylerinden biri bu. Nasıl olabiliyor ya bu kadar?
Ya bilmiyorum, bir kere yani her şeyden önemlisi demek ki sağlığının iyi olması lazım insanın. Yani sağlığın iyi olmasa bunları yapamazsın. Yani zorunlu olmadıkça hiçbir ilacı kullanan birisi değilim. Sabah kalktığım zaman ilk işim yani kahvaltı etmeden evden çıkmam. Bilmiyorum yani.
Spor yapar mısınız?
Spor her zaman yaptım. Ama yani şu anda çok hareketliyim ama öyle spor salonuna gidip falan spor yapmıyorum. Yapsam iyi olacak ama üşeniyorum. Yani bir arkadaşım bir kere bana demişti ki senin kafanda yapmayı düşündüğün şeyler daha kafanda bitmemiş. Sen ondan böylesin falan filan diyordu. Bilmiyorum. Ben şimdi yine hazırlanıyorum yani bir bulutsuzluk özlemi albümü yapalım diye. İlk başladığımız yıllarda da hep şöyle diyordum. Bizim bir Eyüp Usta var diyordum. Adam 80 yaşına kadar keserle tahtayı yonttu. Ondan sonra birden tak diye gitti.
Ay,
ya öyle olmalı insan. Yani ben emeklilik denen şeye inanmıyorum diye her zaman söylemişim neydi. Yani ben bunu 20 yaşındayken de söylüyordum. İnsan hani yaşadığı müddetçe üretmeye çalışmalı. Ama üretemezse ne yapalım? Bir de şu var. Yani bizim şarkılarımız eskimedi. Halk ilgisini ayakta tutunca sen de ona cevap veriyorsun. Yani biz şimdi bize yine konser teklifi oluyor da şimdi mesela Kıbrıs'a çağırdılar. Ondan sonra Düşündü taşındı bizimkiler, işte ben Sina ben çekiniyorum dedi. Bir tanesi daha dedi bize okulda öğretmen. Bize yurt dışına çıkma yasağı koydular. İstanbul dışına çıkamam ben dedi. O dedi bu dedi. Hani konsere gitmekten vazgeçtik. İki tane konser vardı. Yani yine grubu özlediler, arıyorlar. Herhalde bu pandemi mandemi şöyle diyelim ki 2021'in Mart'ından falan itibaren belki her şey yine düzelir.
Evet. Ya bir de
ve biz de devam edeceğiz.
Tabii inşallah, çok da ben de dinlemek isterim. Hatta sizinle ilgili konuşmadan önce çok yakın ortak bir arkadaşımız var. Hatta siz onun evini de yapmışsınız.
Evet.
Mimarısınız. Recep. Evet. O dedi ki, evet, ya dedi işte sizinle ilgili konuşuyoruz. Şöyledir, böyledir, çok iyidir, çok vicdanlıdır. Zaten biliyorum Recep, bunlar görülüyor diyorum. Dedi ki, o dedi çok ünlüdür, düz duvara tırmanır. Yani hani böyle koşturur, eder, çok azimlidir, çok hareketlidir diye o kadar güzel anlatıyordu ki size. Yani aramızda da, evet, böyle konuşuruz hakkında diye söyledi zaten. Yani bu ya böyle şimdi tanınmak güzel bir şey yani.
Güzel, hoşuma gitti şimdi Recep'in öyle düşünmesi. Bak hiç farkında değilim hakkımda öyle düşündüğünün. Ama yani ben de hakikaten bir çalışkanlık, hiperaktivite, enerji olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu kendi söylemim değil, etrafımdakiler bana söylüyor. Mesela bir sahneye çıkıyoruz, ben hiç yani yoruldum, ineyim dediğimi hiç bilmem. Hani yaşı benden daha küçük olanlar oluyor. Festili çıkıyor ama benim çıkmıyor yani.
Şahane, maşallah. Peki şunu da soracağım. Şimdi bu kadar uzun yıl sürdürülebilir bir grup. Yani bir şekilde bulutsuzluk özlemi hep temelde kaldı. Sina Koloğlu'yla siz her zaman bir kemik iki kişi oldunuz. Değişti. Şimdi bu değişimler stresli mi olur? Yani sizinkiler nasıl oldu özellikle, onu da merak ediyorum. Ya da çok dostça mı oluyor? O ayrılışlarda neler hissediyorsunuz? Evet. Biraz o duyguyu merak ediyorum aslında. Yeni birilerinin gelmesi, gidenin gitmesi, nasıl eklenip çıkartılıyor, evet, o şeyler, grup üyeleri?
Ya şöyle oluyor. İlk başlarda hani ne olacağını bilmediğim için, yani seni bir prodüktör de keşfedip, Neşat gel sen çok iyi şarkılar yapıyorsun, sana ben bir de basçı bulacağım bilmem. Mesela yurt dışında biraz böyle oluyor.
Tabii.
Yani diyelim ki Jimi Hendrix and the Experience. Yani Jimi Hendrix'e prodüktör adamlar diyorlar ki yani bu senin müziğin, sen 3 kişiyle çalacaksın. Çünkü çok özgür gitar çalıyorsun. Sana bir bas, bir davulcu lazım. Sen de söyleyeceksin, kitapta okudum bunu. Yani ona göre kalabalık çalan davulcu buluyorlar falan filan. Yani adamlar baştan iyi.
Evet.
Şimdi biz diyelim ki amatörce başlıyoruz. Fakat benim şarkılar var. Orada kalmayacağı belli. İlk bulduğum davulcum yeterince yapamıyor. Ama ondan yola çıkmış oluyorsun. Bak bazı değişimler böyle oluyor. Yeterli olmuyor yani. Ben gitar solo istiyorum. O solo çıkmıyor, çalamıyor adam diyelim. Değişiklikler öyle oluyor. Zaman zaman grup güzel bir kadro buluyor devam ederken. Mesela hani bunlar bir grubun iç meseleleridir. Mesela diyelim ki basçı davulcudan hoşlanmıyor. O ona bilmem falan, başka nedenlerden birbirine takışıklar. Öbürü öbürünü çekiştiriyor falan. Böyle şeyler az da olsa oluyor bir grupta uzun sürdüğü zaman veya yeni tanışıldığı zaman. Bazılarının işi değişiyor. Mesela şimdi bizim o Yaşamaya Mecbursun albümünde Cihangir vardı davulcu. Yani ben onun davulundan da gayet memnundum. Fakat bilgisayar mühendisliğinde okuyordu. Ailesi öyle davulcu olsun istemiyordu. Bu da Amerika'ya gitti, Microsoft'a girdi. 20-25 senedir New York'ta yani. O da öyle gitti. Oysa biri askere gidiyor, yerine birisi geliyor. O gelenle bir uyum sağlıyorsun. Bu sefer öbürü giden tekrar giremedi. O tip şeyler oldu yani.
Böyle efsane kadro var mı kafanızda? Söyleyin diye söylemiyorum. Kadroyu söylemeyin, evet, bence ama. Var mıdır
var
yani?
Var tabii. Var.
Değil mi? Wikipedia'da çok güzel kim yaptıysa yapmış. Yani grubun hangi elemanı hangi dönemlerde çalışmış. Böyle renklerle falan bir grafik yapmışlar. O kadar hoşuma gitti ki. Evet evet, çok güzel çalışılmış. Kim uğraştıysa bununla dedim. Bayıldım yani.
Ya, müzikologlar var.
Tabii. Ama orada Wikipedia'da onu bulmak, hani bir tezde görürsünüz, bir araştırmada, bir kitapta görürsünüz de Akın Eldes işte şu dönemde çalıştı, Deniz Demiröz şu dönemde gibi böyle renklerle görüyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti valla.
Evet. Şimdi bizim efsane kadroda akım vardır. Yani akımla kopmuş değiliz biz aslında. Hı hı hı. Yine birçok şeyde geliyor bizden çalıyor konserlerde falan filan. Hı hı. Yeni yapacağımız şeylerde de ben akını düşünüyorum doğrusu. Hı hı. Yani zaten insan birbirinin değerini aradan zaman geçince de daha da iyi anlıyor.
Değil mi?
Tabii. Hani hatasıyla sevabıyla falan.
Hı hı hı. Peki bu şarkı yazma sürecini merak ediyorum. Grubun hemen hemen bütün şarkılarını mı, ne kadarını siz yazdınız değil mi? Çoğunu siz yazdınız.
Ya hepsini ben yazdım aslında yani.
Öyle mi? Yani evet. bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Yani biraz dinleyenlere de ilham olması açısından. Biz biraz bunu Harun Tekin'le de konuştuk, Aylin Asım'la da konuştuk.
Ana temayı bulmam lazım. Ana tema şöyle bir şey. Hı hı. O laf, yani mesela işte yaşamaya mecbursun lafını buluyorum, onu not ediyorum, ondan sonra onun arkasını dolduruyorum, müzik kendiliğinden geliyor. Yani bende iyi bir söz varsa müziği bulmak hiç zor değil benim için. Hı hı. Ama sözde zorlanıyorum hemen, çünkü söz sonuçta şeyi belirliyor.
Tabii.
Bakış açısını, o çağ, o andaki güncelliği, kalıcılığı, o duygunun evrensel mi oluşu, yani esas belirleyen o. Hı hı. Kafam zaten hani güncel işlerle uğraşırken bir yandan hep tuvaletteyken, vapurdayken, ondan sonra bir yolculuktayken hep aklıma bir şeyler gelirse onların notlarını alıyorum. Albüm zamanlarında da fazla konsantre olmaktan sanki beni böyle bir yere göndermişler de paketleyip orada gitmişim başka bir ülkelerde, başka bir diyarlarda öyle kalmışım biraz. Sonra tekrar ışınlanarak geri dönmüş gibi öyle bir konsantrasyonum oluyor.
Hmm.
O dönemde o sözleri de tamamlayamadığım yerleri tamamlıyorum. Mesela bugünlerde yine bir kayıtla uğraşıyorum. Bu böyle gitmez diye. Yani bu böyle gitmez, sürdürülemez. Bu hayattan bahsediyorum.
Hmm.
Bozulduğum bazı şeyleri yazmışım. Mesela şimdi onu yattığım yerde... Hani uykuya dalmadan önce aklıma bir şey geliyor, kalkıp yazıyorum. Yani ufacık, bunlar birer hece yani.
Hmm.
Ama sözleri yazdım. Fakat işte gelse mi dese, geliverse mi dese kafamda müzik canlanıyor falan. Hiç elimde ne gitar var ne bir şey var. Orada buluyorum onu, kalkıp değiştiriyorum. Bazen üşeniyorsun. Ne var bunda, sabah kalkınca hatırlarım diyorsun, hatırlayamıyorsun. Tabii bunlar da hep tecrübe oluyor.
Yazdığınız kağıtları saklıyor musunuz? Ben bir tane gördüm.
Saklıyorum. Evet, saklıyorum. Şimdi benim bir tane böyle kırmızı bir defterim var, kalın bayağı. Onun içine doldurmuşum. Ya neler yazmışım neler, neler yazmışım neler.
Ya bayılırım öyle, evet. Defterleri. Tabii
mesela şimdi orada Acil Demokrasi yazmışım.
Hı-hı.
O yine sözlerin ilk ortaya çıkmış hali değil herhalde.
Hı-hı.
O yine bazı şeyler hala kullandığım laflar orada var. Ama bazı yerler yok. Ama ikinci sayfada açıklamışım, çelişkiler keskinleşsin diye böyle mi geçtim? Çelişkiler keskinleşsin diye sınıf farklılıkları netleşsin, sınıf mücadelesi olsun, proletarya işin bilincine varsın gibi ayrıntılara girmemişim ama şey demişim. Ya şarkı sözünde her şeyi sığdıramıyorsun. Yani mecbursun, müzik seni bağlıyor. Şiir olsa daha kolay, bir sayfa daha uzatırsın gider. Ama müzikte öyle bir şey olmuyor işte. Orada hani hiç kullanmadığım laflar var. Baktım bazı yerlere nota yazmışım. Oralar öyle çalınmıyor aslında. Sonuçta finalinde öyle değil. Ama bir şarkının doğuşu, gelişimi. Hmm,
ne güzel, ne güzel. Aa, çok güzel. Böyle hani bir sergi olsa, ilk başta nasılmış, QR kodlar olsa, ilk halini dinlesek, ikinci halini dinlesek, değil mi? Gelişimini dinlesek bir şarkının. Şahane bir bulutsuzluk özlemi
yani sergisi olur. Yani şimdi bu neyle ilgili biliyor musunuz? Para varsa bu işler oluyor. Para varsa şöyle, yani bak Beatles'ta yapıyorlar aynı şeyi.
Hmm.
Niye biliyor musun? Beatles'ta işte kayıtlar var. Hmm. Şimdi bende de kayıtlar var. Böyle bir zamanlar stüdyoda kaydettiklerimizi kasete çekip eve gelip dinliyorduk. Şurası olmamış deyip tekrar ertesi gün gittiğimizde düzeltiyorduk. Sonra bu CD'ye döndü. İşte onlarda diyelim ki beynim zonkluyorların, şunların bunların daha ilkel halleri var. Ondan sonra bir dönem gelmiş, onları CD kopyalayıp eve geliyorduk. Şimdi işte sen git ben sana internetten gönderirim diyor, gönderiyor. Sağda solda bölük bölçük yani yüzlerce şey var bende. Hmm. O kaset ve CD'lerden var. Hmm. İnternetten mail olarak gönderilmiş şeyler var. Ama mesela Beatles'da bunu şöyle yapıyorlar. Şirket bunu çıkarttığı zaman diyor ki işte Beatles'ın diyor bilmem albüm çalışmasında bazı şarkıların ilk halleri şunları bunları işte üçlü CD yapmışlar satıyorlar falan. Adam para kazanıyor bu işten. Şimdi adam müzik çıkartsa bunu yapsa hiçbir şey kazanmayacak yani. Ama orada bir büyük ilginç bir hazine yatıyor yani.
Tabii tabii canım, onun başka bir değeri var yani işte
tabii,
biraz önce bahsettik ya.
Tabii çünkü çalanlar farklı, tabii. Yorum farklı. Hı hı. Ama bunu mesela diyelim ki İngilizler yapıyor. Çünkü yaptığı grup Beatles, Pink Floyd.
Yani. Ama bizim Türkiye'mizin de bu yani. Yani bizim
evet,
Pink Floyd'umuz
işte
da bu yani.
Evet ama birkaç tane koleksiyoncu alıyor. İşte Güven Ertin Erkal alır, Murat Meriç alır. Ama gerisi ilgilenmez.
Evet. Peki şimdi bu konuştuk ya biraz sözlerden, sözlerin içeriğinden. Yoruluyor musunuz? Yani yorgunlukla ilgili diyeceğim şu. Bulutsuzluk özlemini bu kadar sevme nedenlerimizden biri de herhalde bizim adımıza da bir şeyler söylemesi. Ve bizim onu hep birlikte tekrar etmemiz, ama diyorsun ki ya adamlar bizim İçimizdeki haykırışı dillendirmiş, bir duygumuzu kaldırıyor, ondan sonra da bir ihtiyaca cevap veriyor. Sen içindeki dillendiremediğin isyanı ya da kızgınlığı ya da üzüntüyü bir şekilde dillendiriyorsun bu şarkıları söyleyerek. Bu durum ama size de şöyle bir misyon yükledi sanki. Yani böyle şeyleri de yani Türkiye'nin, dünyanın
yapmak zorundasın.
Evet yani gündeme getirmek,
yok,
onları
yok, şarkı yapmak. Yok ya, hemen cevap vereyim. Ben öyle düşünmüyorum. Aslında hani o tuzağa düşmek istemem. Yani hep her şeye karşı çıkan, her şeye aykırı. Yani işte Tepedeki Çimenlik şarkısı da o değil. Kütürdet Beni Rutubet şarkısı bir yaşama sevinci falan. Ya ona düşmek istemiyorum ama yani bu son yazdığım şarkıda yani şeye sinirleniyorum. Okaliptus mesela o da öyle değil. O bizim hani işte gitmişiz hippie gibi böyle gitar çalıyoruz bilmem ne, dünyayı farklı görmek istiyoruz. O da öyle bir fazla anarşist bir şarkı değil ama yine ben onu bir devrimci şarkı olarak görüyorum.
Ya onun devrimciliği de ayrı. Mesela şimdi
ayrı
araya gireceğim.
Ayrı bir devrimciliği var.
Evet, evet. Zaten şarkıyı dinledikten sonra bunu sormak istedim. Şöyle orada bir özlem var sanki. Yani sonra da bir röportajınızı okudum. Diyorsunuz ki aslında böyle yaşamamalıydık. Bize uygun olan bu değil. Ya bu isyan benim için en büyük isyan zaten. Aslında tabii. Hani bunu hak etmiyoruz durumu. Bir de diyorsunuz ki yatağa yattığımda hayalimde güneş pırıltılarının yansıdığı bir deniz kıyısında esintiyle beraber bir ağacın altında arkadaşlarımlayım. İçimizdeki istekse dünyayı değiştirmek. Şimdi ben bunu okuyunca röportajda ay dedim ya, yani evet hepimiz bu mücadeleye aslında girmek istemiyoruz. Güncel şeyler, işte sosyal medya, bu kavgalar vesaire, başka bir özlem var aslında insan olarak hepimizin içinde. O şarkıda da böyle bir şey var. Yani yorulmuyor musunuz dediğim o aslında.
Mesela o şarkıda ben diyorum ki az tüketip çok yaşadık diyorum. Yaşama çok şey sığdırmanın fazla tüketmekle bir alakası olmadığı ve işte hayatın aslının farklı bir şey olması, bu bizim köle gibi kullanıldığımızın farkına varmak gibi bir şey yani, o bakımdan devrimci diyorum.
Az tüketerek çok yaşadığımız bir dönem, çok güzel bir dönem yani anlattınız. İşte başında da İstanbul'la başladık ya mesela siz anlatırken, evet. Ne kadar onu hissettim gerçekten. Yani işte bir sorumluluk, yüklenmişlik biraz omuzda da yük gibi geliyor bazen. Hani size baktığımda sanki
yani,
dışarıdan öyleymiştir.
Bir kere işte bu benim görevim, ben insanları doğru yola getirmeye uğraşmam lazım falan. Bu çok yanlış bir düşünce. Ben öyle düşünmüyorum. Mesela acil demokrasiyi de ben sabah kalktığımda ya yeter be kardeşim artık, kim bilir ne yaptılarsa, ya demokrasi istiyorum, ya hava gibi su gibi istiyorum, yeter artık diyorum yani. Şimdi mesela internette köylü kadınların dayak yiyişini gördüm ya. Sinirlendim şimdi mesela yazdığım sözlerde şey var, ne var bakayım bir dakika, toprağını savunan köylüce bu yer lafını koydum mesela onlardan sebep. Yani bu Hayır, anarşistlik olsun değil. Tabii, sinirimi tabii. bozdukları için. Tabii. Kolunu kapatacak yerde yatan köylü kızını. İşte ben de sinirlendim, geçirttim onu şimdi. O 20 yıl dinlenir yani.
Umarım. Kızınız Deniz için nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz? O ne yapıyor şimdi?
Kendi istediği gibi bir dünya kursun diye öyle düşündüm yani. Senaristlik falan yapıyor. O da dünyaya farklı açıdan bakan bir insan yani sonuçta.
Bu arada geçen sene sosyal medyada sizin hakkınızda öldü diye haberler dolaştı birkaç gün.
Birisi yazmış motosiklet kazası falan atmış mı ne yapmış da öyle bir şey çıkmış. Herkes de beni aradı o gece.
Ne hissettiniz? Siniriniz bozuldu mu?
Ne hissettim ben? Ya o kadar sinirim bozulmadı. Biraz sinirlendim tabii. Yani durup dururken.
A çok sinir bozucuymuş.
Ya hemen şey yaptılar. Sonradan sosyal medyada yayınladı bazı arkadaşlar. Hemen beni aradı. Ondan sonra. Yok canım dedim ya Allah Allah falan dedim ben. Daha iyi dediler, sevindik dediler falan. Sonra o kadar büyümedi olay.
Peki Nejat Beyciğim. Evet. Programımızın klasik sorusunu size soruyorum. Nasıl olunur? Yani bizler nasıl daha iyi insanlar olalım? Sizin mesleklerinizi, iki mesleğiniz birden var. Yapmak isteyenler için tavsiyeleriniz ne olur? Ve bizler için tabii ki sizi dinleyenler, sizinle ilgilenenler.
Ya şimdi şöyle bir şey. Ben her zaman yaptığım işi iyi yapmayı düşündüm. Yani öyle bir terbiye aldım. Belki eğitim hayatımdan geçti bana bu. Belki mimarlık eğitiminde öyle bir şey elde ettim. Belki benim dünyaya bakış açım başka normal insanlar gibi olmayıp da farklı mıydı onu bilmiyorum ama bende şöyle bir şey var. Bir şey odun mu taşıyacaksın? Onu da akıllıca taşı falan. Gerektiği gibi taşı. Bakkalda çırak mı duracaksın? İyi bir çırak ol. Balık tutmaya mı gideceksin? Usta bir avcı ol. Müzikle mi uğraşacaksın? En iyisini yapmaya çalış. Mimarlık mı yapacaksın? Tembellik etme, kaytarma, üç kağıt yapma. Adam arkasını dönünce başka şey yapıp o baktığı zaman başka şey yapıyormuş gibi gözükme. Yani insanın kendine olan saygı da bunu gerektirir zaten. Yani şöyle bir şey. Siz bir marka oldunuz falan dedi bana bir kere bundan bir 10-15 sene önce birisi. Aa dedim ben marka mı oldum? Evet siz bir markasınız dedi. Ya buna şaşırdım. Ya bulutsuzluk özlemi bir marka diyor. Nejat Yavaşoğulları da öyle diyor. Ya ben bulutsuzluk özleminin bir marka olduğunu marka yapayım diye uğraşmadım yani. Ama düşündüğümüz şeyleri ortaya koyalım. Bir mücadele olarak girdik bir işe doğru dürüst yapalım gibisinden. Fakat bunlar işte aradan zaman geçiyor. Siz farkına varmıyorsunuz. Ufak ufak şeyler birikerek bir bütünü oluşturuyor. Bu da başkası için bir başarı olarak addediliyor. Yani benim tavsiye edeceğim şey şu yani insanlara nasıl olunur diye. Yani ben mesela müziğe kendimi verdim. Müzik benim bir tutkumdu. Tabii ki hayaller kurmadan olmuyor. Hani aynanın karşısına mandolinle geçip kendimi John Lennon gibi falan zannettiğim, hayal ettiğim şeyler bir öykünme değil belki içten gelen bir şeydi. Ama bir kere bir, yaşamayı ciddiye alacaksın, işini ciddiye alacaksın. İki, çalışacaksın. Nerede eksik yaptığının farkına varma yeteneğini kazanırsan iyi olur. Yani ben şu noktada eksiğim bak burada geldim kaldım tıkandım. Şunu çözmek lazım diye bir analiz yapabilmek de önemli. O zaman kendini geliştiriyorsun. Her şeyden bir şey öğrenmek. Her meslek açısından bir mimarın yanında çalışırken ondan bir şey öğrenmeyi bilmek. Bir müzisyenin yanında çalışırken ondan bir şey öğrenmeyi bilmek. Veya bir başka bir meslek dalında da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ama her şeyden önemlisi sabır da göstermek önemli bence yaptığın işte. Tabii ki hani sanatla ilgili konuşuyorsak yetenek denen de bir şey var yani. Yetenek nedir bilmiyorum. Kafanda bazı şeyleri toplayıp onlardan bir şey ortaya çıkartabilmek, yaratıcılık. falan filan. O da belki herkeste yok. Ama olanların bazıları sürdürülebilir bir çalışma ve sabrı gösteremiyor. Çok yetenekli olduğu halde inişli çıkışlı bir hayat yaşıyor. Diyelim ki müzisyense gidip bir yerlerde sokak müzisyeni oluyor en sonunda falan filan. Bunları hani bundan ayrı tutarak söylüyorum da. Hani çok yetenekli olarak görüp kendini. Ama sonuçta eğitim de şart. Eğitim derken şöyle, insanlar eğitimle farkında olmadan bir dünyaya bakış açısı kazanıyorlar. Yani bizim şimdi şu anda Türkiye'deki eğitimin kalite çizgisinin hangi noktada olduğunu tartışırız. Ama sonuç olarak bizim yetiştiğimiz dönemlerde daha irdeleyici, karşılıklı yani beyin fırtınalarına sebep olabilecek bir iyi kötü bilimsel bir eğitim vardı. Bilime inanılıyordu. Yani o da şart. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ya zanaatkar oluyorsun ya sanatkar oluyorsun. Yani zanaatkar işini iyi yapabilirsin. Çok resim yeteneğin olabilir. Ama gidip de işte Taksim Meydanı'nda milletin 20 liraya portresini yaparsın. Ya da Picasso olursun. Yani bu aradaki bakış açısı da eğitim insana vizyon kazandırtıyor. Metodoloji kazandırtıyor. Dünyayı tanıyorsun. Tabii ki her şeyden önemlisi aynı eğitimden geçen iki ayrı kişi de aynı birikimleri kazanamıyor. Yani bunu içselleştirmeyi de bilmek lazım. Ama basitçe özetlersek inandığın şeyi kendini geliştirerek sabırla sürdürmen çok önemli. İşten kaçmaman çok önemli. Ben mesela hiç para kazanmayı amaçlamadım. Ben işimi iyi yaparsam zaten para kazanırım diye düşündüm. Artık doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyorum. Ama memnunum yani. Ben şimdi Türkiye'nin neresine gidersem gideyim saygı görüyorum. Çok tanınan birisi değilim başkaları gibi ama beni tanıyanlar bana yetiyor. Yani karşılığında böyle alıyorsun. O da çok hoş bir şey.
Tabii çok gittiniz değil mi? Türkiye'nin hemen hemen her yerinde konser verdiniz. Her yerine
gittik. Evet.
Şahane ya. Ya Necat Bey, o kadar harika bir yayın oldu ki yani. Hani böyle evet, ne kadar tatlı. Yani şimdi sizin kentinizden bahsettik. Çocukluğunuzu dinledik. O oluşum sürecini dinledik. Mimarlıktan, biraz o yaptığınız işten, oraya nasıl geçtiğinizden bahsettik. Müzik, bugünü değerlendirdiniz. Toplumu değerlendirdiniz.
Çok şey konuştuk canım.
Evet ya, şahane oldu ve sonunda da ne kadar güzel bir özet yaptınız yani. Vallahi hayran kaldım.
Bilmiyorum, birdenbire bu kadar oluyor. Biraz düşünerek yaz desen sen bana bunları. Ben bunları bir haftada yazamam. Yazarım, orayı düzelteyim derim, bilmem ne derim. Daha derli toplu bir şey çıkabilir ama böyle de olmaz.
Şahane oldu. Böyle de olmaz. Bir daha da bu yayın yapılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten iyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Bu seride olmanız benim için çok önemliydi. Bu yayını yaptığımız için de çok mutluyum. Şarkılarınız için çok teşekkür ederim. Bulutsuzluk özlemi için teşekkür ederim.
Sağ ol, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Görüşürüz.